Ekonomi Gündemi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu Ekonomi Gündemi programından program ekibi adına ben Erdal Tanas Karagül. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün koronavirüs nedeniyle küresel ve ülke ekonomilerin karşı karşıya kaldığı riskler ve tedbirlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz koronavirüsün ilk çıktığı ülke Çin olmuştu ve Çin'in dünya ekonomisi içerisindeki yerine baktığımızda gayri safi milli hasıla büyüklüğü anlamında dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sırada. Sonraki dönemlerde koronavirüsün tüm dünyayı etkilemesi, başta da işte Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Brezilya'yı, Hindistan'ı, Asya'nın birçok ülkesini etkilemesi nedeniyle aslında etki anlamında hem dünya ekonomilerini çok olumsuz etkilendiğini görebiliyoruz ve ya da dünya ekonomisindeki payı yüksek olan birçok ekonomilerin olumsuz etkilenmesi herkesin bu anlamda da olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Yalnız hani bu etkilenmeyi gayri safi milli hasıla büyüklüğü olarak belki hani nihai olarak ekonomik büyümeye bakıyoruz. Ekonomik büyümenin işte çok etkilendiği durumlarda aslında hani o daralmayla birçok sektörün, birçok makro ekonomik göstergenin olumsuz etkileneceğini bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii ekonomik anlamda daralma olduğunda aslında hani bu ticareti de yansıyor. Daralmanın olması istihdama da yansıyor. Yani hani işsizliği arttıran bir durum ortaya çıkabiliyor. Ekonomideki yani üretimdeki daralma arz ve talep dengesi anlamında bazen bazı ülkelerde belli ürünlerin diyelim üretilmesinde sorun olduğunda bazı malların fiyatlarında artış olabilir. Yine ekonomik büyüklüğün ya da işte gayri safi milli hasılanın düşmesi, ekonomik büyümenin düşmesi bir anlamda da özellikle sosyal göstergelerde işte yoksulluğun artmasına, gelir eşitsizliklerin artmasına bu anlamda önemli ölçüde bir değişikliğe neden olacağını söyleyebiliriz. Koronavirüs bu anlamda etkilediği ülkelere baktığımızda dediğimiz gibi yani bütün dünyayı etkilemesi ve yani büyük ekonomilerin bu anlamda da ekonomik kapanmalarla, seyahat kısıtlamalarıyla ya da ticaretin azalması dolayısıyla dünya ekonomisinde gerçekten önemli değişiklikler oldu. Yani hani bu bir taraftan ekonomi daraldı ama diğer taraftan da yani daralmanın etkisini azaltılması konusunda farklı diyelim metodolojiler, farklı yöntemler gelişti ama bu anlamda ülkeler için gerçekten büyük riskler ve bu anlamda da önemli tehditler ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi bu risklere ve tehditlere baktığımızda bunlar bugün geçerli. Yani koronavirüsün şu anda yaşandığı dönem itibariyle ama belki de sonraki dönemlerde de ortaya çıkan bu mevcut durum yeni işte ticaretin değişikliğe uğraması, ülkeler arasındaki işbirlikleri anlamda sonraki dönemler içinde belli avantajlar olabilir, kazanımlar olabilir ama farklı diyelim fırsatlar ve tehditler de ortaya çıkabiliyor. Şimdi koronavirüs dolayısıyla aslında yani şu anda devam ediyor diyelim. Özellikle sonbaharda son çeyreğe giriyoruz 2020 yılında. Son çeyrekteki olası bir dalga açıkçası belki hani şu anda biz dünyada çok hani ekonomilerin kapanmasından bahsetmiyoruz ya da hani seyahat kısıtlamaları eskisi gibi değil. Yani şu anda böyle bir özellikle son çeyrekte böyle bir tehditin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir ikinci dalganın ortaya çıkma ihtimali yani şu andaki hani belirsizliklerin var olduğunu da gözünde bulundurduğumuzda bu belirsizliklerin derinleştireceği gibi ekonomiler içinde de olumsuz etkiler bırakacak bir risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan hep dünya ekonomisiyle ilgili yapılan açıklamalar, özellikle de uluslararası kurum ve kuruluşların yaptığı açıklamalara göre işte ekonomilerin bir dip noktasını gördüğü, özellikle ikinci çeyreğinde bu dip noktayı gördüğü, şu anda işte toparlamanın olduğu ve bu toparlamayla beraber bunun devam edeceği konusunda bir beklenti var. Ama hani bu toparlama devam eder mi ya da yeniden bir şu andaki şey V harfi bir toparlama, acaba çift V gibi, W gibi olur mu olmaz mı? Aslında bundan sonraki dönemde virüsün yayılma hızı ya da işte ikinci dalga olup olmayacağı bu anlamda bir belirsizliğini koruyor. Bu da yani tüm ülkeler için bir risk unsuru, bir tehdit unsuru. Çünkü buradaki gidişat ya da virüsteki gidişat, yani ticareti, ekonomik büyümeyi, yani birçok makroekonomik göstergeyi bir anlamda değiştirecek bir potansiyeli var. Yine birçok ülkede açıkçası yani ekonomilerin kapanması, üretimlerin azalması, seyahat kısıtlamaları bir anlamda da aslında ülkeler arasında ticaretin azalmasına da neden oldu. Yani ticaret son yıllarda, özellikle 80'li yılları sonrasında ihracatın ya da ticaretin ekonomilerin ya da ekonomik büyümelerin esas önemli kaynağını olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ticaretin azalması ekonomik büyümeler için de bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Çünkü birçok ülkede ekonomik büyümeyi etkileyen ya da işte ekonomik büyümenin esas kaynağı nedir? Tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, hükümet harcamaları ve en önemlisi de ihracat geliri. Yani ihracatın ya da dış ticaret geliri de diyebiliriz. Dış ticaret geliri ihracatın ithalattan fazla olması. Bu anlamda ihracata yüksek oranda bağımlı olan ya da ihracat gelirine bağımlı olan, ekonomik büyümelerini ihracatla diyelim hızlandıran birçok ülke için aslında gerçekten büyük bir risk ortaya çıkıyor. Yalnızca ihracat gelirine bağlı olan. Çünkü bir taraftan ekonomik büyümeyi desteklediği gibi diğer taraftan da aslında yani işte dışarıdan borç alacaksa bu ihracat geliriyle ödeyecektir. Ya da bir açı varsa, dış ticaret açı, cari açı varsa bunu onunla diyelim işte ödemesi gerekiyor. Ya da ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği aslında ihracattan elde ettiği gelir. Çünkü artık ihracat bu anlamda tüketim harcaması kadar, yatırım harcaması kadar ya da kamu harcaması kadar önemli. Hatta bazı ülkelerde toplam ihracat geliri o diğer saydığımız tüketim, yatırım ve kamu harcamalarından çok daha fazla olabiliyor. Bu da özellikle bu virüs salgını ya da hani salgının diyelim pandemi olmaz, tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle özellikle hani dış ticaret gelirine, ihracat gelirine bağımlı olan ülkeler için büyük bir risk oluştuğunu ya da bir ekonomileri tehdit edecek bir seviye geldiğini bu anlamda söyleyebiliriz. O yüzden özellikle de hani ikinci çeyrekteki o kapanmalar ya da ticaretin daralması konusunda birçok ülke aslında hani tekrar o noktayı düşünmek istemiyor ya da bunu gerçekleştirmek istemiyor ya da yapmak istemiyor. Çünkü ekonomiler gerçekten derinden etkilendiğini gördük. Çünkü çok yüksek ekonomik büyüme rakamlarında daralmalar gerçekleşti ve bu daralmaların tabii büyük bir kısmının da ticaretin ekonomik büyümeye katkısı yüksek olan ülkelerde bu daralmanın çok daha yüksek olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bu ticaret tarafına baktığımızda zaten koronavirüs öncesi Çin ile ABD arasında gerçekten bir savaş vardı. Ticaret savaşları uzun süredir bu devam ediyor. Zaten orada bir yani küresel ticaret için bir tehdit oluşmuştu. Ticaret daralıyordu. Bu ticaretin daralması dediğimiz gibi ekonomik büyüme, gayri safi milli hasılaya da etkileri olmuştu. Bunun üzerine koronavirüs de ortaya çıkınca aslında hani çift taraflı bir risk oluştu ve bu risk bu anlamda da dünya ticaretini, ülkeler arasındaki ticareti daha da olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz ve bu halen devam ediyor. Yani halen işte Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı bu anlamda daha da belki derinleşecektir. Çünkü ekonomiler daraldıkça, yani bu daralmayı diyelim Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı olarak Çin'den kaynaklandığını diyelim düşünüyor, Trump yönetimi öyle düşünüyor. Ekonomiler daraldıkça bu daralmanın ağırlıklı olarak bu ticaret dengesizliğinden olduğunu diyelim, yani bunu dile getirmeye devam ettiğinde ya da işte Trump tekrar seçildiğinde böyle bir şey yaptığında aslında bu anlamda bu ticaret savaşları ekonomiler için büyük bir risk olmaya devam edecektir. Bu yani hem dünya ekonomisi için hem de ülke ekonomileri için önemli bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Yine mesela hani bizim gibi turizme bağlı olan, turizm gelirine bağlı olan ülkeler için de aslında seyahat kısıtlamaların diyelim artmış olduğu dönemlerde turizm gelirleri maalesef olumsuz etkileniyor. Özellikle bu turizmin zirve yaptığı dönemlerdeki seyahat kısıtlamaların gevşemiş olması hem biraz bir nebze olsun bir şekilde yani hem bizim için diyelim İspanya için diğer ülkeler için özellikle turist çeken ülkeler için özellikle yaz turizm açısından baktığımızda bir kısmını telafi etsek de aslında yani halen insanların başka bir ülkeye gitme konusundaki sıkıntılar ya da işte başka ülkelerin koydukları kısıtlamalar özellikle turizm gelirleri açısından gerçekten büyük bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Yine buna bağlı olarak özellikle yaz turizm dışında ülke arasındaki seyahatlerin azalması ya da işte eğitimin bir şekilde uzaktan olması, öğrenci hareketinin azalmış olması da yurt dışı öğrencileri çeken birçok ülkenin bu öğrencilerden mahrum olması önemli bir gelir kayıplarına neden olabilir ve bu şu anda da yaşanıyor. Dolayısıyla hani koronavirüsün gidişatı aslında bu anlamda hem turizm gelirleri açısından hem ülkelerin özellikle bu hizmet ticaretiyle elde ettiği gelirler için büyük bir risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan özellikle de ekonomilerin kapandığı dönemlerde tüm ülkeler bir anlamda yani hem hükümetlerin bütçeden ayırdıkları diyelim destekler verdikleri diyelim yardımlar, sosyal yardımlar, diğer tarafta merkez bankalarının gerçekten adeta diyelim piyasaya para enjekte etmeleri bu anlamda kaçınılmaz oluyor. Çünkü piyasanın o yani ihtiyacı olan likiditeyi bir şekilde sağlamak gerekiyor. Ama diğer hani bunlar bir harcama diyelim arttırıcı. Ama diğer taraftan da bu verilen işte destekler, işte bütçe kaynakları ya da bu dönemde özellikle de üretimin azaldığı dönemlerde işte ortaya çıkan vergi gelir kayıpları aslında tüm ülkeler için, hükümetler için bir taraftan da önemli bir bütçe dengesizliği ortaya çıkıyor. Bir taraftan işte vergi gelirlerini toplamıyorsun, diğer taraftan harcama yapmanız gereken yani giderlerinizi arttırmanız gerekiyor. Bu da tüm ülkelerde açıkçası bütçe açının artmasına neden oldu. Belki de hani son yıllarda birçok ülkede bütçe açının milli gelirdeki payının en yüksek olduğu dönemi yaşandı. Birçok ülke var. Bunun da tabii dikkat edilmesi gerekiyor. Yani hani belli dönemlerde bu yani bütçe dengesi anlamda bütçe açıklarının artması belki tölere edilebilir ya da işte belli oranlarda bu gerçekleşebilir. Çok yüksek olmaması kaydıyla ama sürekli bütçe açıkları bu anlamda kamu maliyesinin bozulmasına, ülkelerde faizlerin yükselmesine, ülke risk primlerinin artmasına dolayısıyla hani kamu maliyesi dengelerin bozulmasına bu anlamda neden olabilir. Diğer taraftan az önce de bahsettiğimiz şekliyle işte ihracatın azaldığı ya da işte üretimin azalması, yapılan birçok diyelim harcamalar, özellikle de verilen destekler aslında yani siz bunu kendi kaynağınızla bazen sağlamayabilirsiniz. Belki merkez bankaları bunu sağlayabilir ama bir şekilde de diyelim bankaların bu kaynağı bulması gerekiyor. İşte bu ne yapıyor ya da özel sektör kaynak bulamayınca dışarıdan borç bulması gerekiyor. Ya da kamu bu kaynakları eksildiğinde borçlanması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu dönemlerde kamu borcunun yüksek olduğu da dönemler. Çünkü işte harcamaların belli bir şekilde de finanse edilmesi gerek. Yurt içinde finanse edilmeyince ne yapacak? Dışarıdan borçlanması gelecek ve kamu borcunun gayri safi milli hasıla içerisindeki payının da yani birçok ülkede arttığını görebiliyoruz. Yani hem küresel anlamda bir kamu borcunun arttığını görebiliyoruz, hem ülkelerin kamu borcu yani kamu borcunun milli gelir içerisindeki payının yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani bu anlamda bir taraftan bütçe açıklarının milli gelir içerisindeki payın artmış olması, diğer taraftan kamu borcunun milli gelir içerisindeki payının artmış olması aslında hani bunun geçici olduğunu kabul etmemiz gereken, bunun sürekli hale gelmesi yani açıkçası birçok ekonomik anlamda birçok sorunlara da neden olabilir. O yüzden bunu belli bir döneme has görmek lazım ya da işte bir bütçe açığı varsa belki hani artık o bütçe açığını devam etmemesi konusunda bütçe diyelim gelirlerini arttırıcı, giderlerini azaltıcı ya da kamu borcu artmışsa çok fazla hani harcama yapmadın kamu borcunun belli miktarda kalması gerekiyor. Yani bu belli kriterler var mesela Avrupa Birliği'nin belirlediği Maastricht kriterlerinde bütçe açığı milli gelir içerisindeki payının işte %3'ü geçmemesi gerekiyor. Kamu borcunun milli gelir içerisindeki payının %60'ı geçmemesi gerekiyor. Bu anlamda yüksek rakamlar özellikle birçok ülkede yaşanılan ekonomik sorunlar, ekonomik krizler, işte kamu özellikle finansal krizlerde bu kamu dengesinin bozulması bu anlamda bu süreci gerçekten hızlandırabilir. Yani diğer makroekonomik göstergeler çok olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. O yüzden dediğimiz gibi yani belli bir dönem olabilir ama bunun sürekli de olmaması gerekiyor. Bu dolaylı olarak birçok yani işte fiyat artışlarından enflasyondan kur artışına hani o faiz kur enflasyon döngüsünün birçok ülkede çok hızlı çalışmasının en büyük sebeplerden birisinin bu kamu borcunun milli gelir içerisindeki payının artmış olması ya da bütçe açığının milli gelir içerisinde bazen ikisinin de çok yüksek olması bazen yani önü alınamaz sorunlara neden olabilir. Diğer taraftan sosyal anlamda da aslında birçok tehditler ortaya çıkabiliyor ya da sorunlar, riskler ortaya çıkabiliyor. Özellikle de ekonomilerdeki bu toparlanmanın diyelim uzun sürmesi ya da işte toparlanma yavaş olduğunda ekonomik büyümenin düşük olacağı anlamına geliyor. Çünkü işte ekonomilerdeki üretimin azalması hem refah anlamında hem işte kişi başı gelir anlamında daha önceki mevcut kazanımların diyelim azalmış olması, refah seviyesindeki azalma hem bir taraftan yoksulluğu tetikleyici bir durum, diğer taraftan da gelir eşitsizliğini azaltan bir durum olarak da bakılabilir. Bazen ekonomilerdeki diyelim daralma, işte üretimin azalmış olması, işte belli dönemlerde bu arz talep dengesinin talep lehine gelişmiş olması yani arzın talebi karşılamama durumunda da belli ürünlerin fiyatlarındaki artış bunun hani enflasyona da katkısını göz önünde bulundurduğumuzda gelir kaybı, refah azalışı diğer taraftan da hani insanlar arasında, vatandaşlar arasında gelir uçurumlarının artmasına bu anlamda da sosyal risk dediğimiz yani hani sosyal risklerin artışına neden olabilir. Diğer taraftan son dönemlerde hani birçok ülkede okulların diyelim kapanmış olması, peyderpey açılmış olmasına rağmen belli ülkelerde tekrar eğitimin ya da işte okulların kapanması, eğitimdeki var olan eşitsizliklerin koronavirüs nedeniyle daha da derinleşmesine neden olabilir. Yani hani bu eşitsizliklerin artışı bir taraftan eğitimin özellikle gelir elde etme ya da işte sınıf atlama ya da statüsünü değiştirme konusunda önemli bir eğitime rol biçtiğimizde eğitim eşitsizliği bu anlamda vatandaşlar arasında yoksulluk riskinin artmasına da neden olabilir. Belki son dönemlerde bu koronavirüs dolayısıyla biz İşte ekonomik büyümeyi konuşuyoruz, ekonomideki daralmaları konuşuyoruz. Ticaretin daralmasından bahsediyoruz, seyahat yasaklarından bahsediyoruz, işte turizm gelirlerinin azalışından bahsediyoruz ama sanırım en çok bu eğitimle ilgili konuşuyoruz. Eğitimdeki eşitsizliklerden bahsediyoruz. Bunun ileriki dönemlerde ortaya çıkaracağı, neden olacağı sorunlardan da bahsediyoruz. Bu anlamda gerçekten önemli olduğunu söyleyebiliriz. Belki de en önemlisi ekonomik daralmayla beraber işte insanların işini kaybetmesi ya da işte ekonominin kapanmaları dolayısıyla her ne kadar imkanı olan hükümetlerin, devletlerin belli bir dönem bir ödemeleri olsa bile yani geçici dönemde işsizliğin ekonomik daralmayla birçok ülkede artı bir dönemdeyiz. Yani işte çünkü insanlar işini koruyamıyor. Çünkü iş yerleri kapanıyor, ekonomiler daralıyor, üretim olmayınca. Diğer taraftan işte özel sektör yatırımları azalıyor, işte kamunun imkanları azalıyor. Kamu artık yatırımlardan ziyade işte ihtiyaç olan alanlara diyelim kaynakları kaydırdığında yatırım yapacak kaynak kalmayabilir. Bu da işsizliğin artışına özellikle de yeni işe girecek birçok insanın iş bulamamasına ve birçok ülkede şu anda belki de tarihte en yüksek genç işsizliğin yaşandığı bir dönemdeyiz. Yani tüm ülkelerde, tüm toplumlarda bu anlamda genç işsizlik gerçekten önemli sorulardan birisi. Her ne kadar yani verilen destekler var, işte işini kaybetmemeleri konusunda hükümetlerin işten atmayı engelleyici belli tedbirler olsa da üretimin daralması maalesef bu işsizliğin ne kadar hani işsizliği ne kadar engeller, bu da ayrıca gerçekten bir soru işareti ve bu da bir risk unsuru olarak ortada durmakta. Dolayısıyla ekonomilerde hem küresel ekonomilerde hem ülke ekonomilerde bu risklere gerçekten dikkat etmek gerekiyor ve bunların yani ekonomileri, toplumu ya da yani siyasi gidişatı bu anlamda tehdit etmemesi anlamda gerçekten yani bu yalnız bir ülkenin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu olduğu için ciddi tedbirlerin alınmasında zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla yani bu anlamda birçok risk ve tehdit unsuru var küresel anlamda, ülke ekonomileri anlamda. Bunları da herhalde iyice araştırmak gerekiyor. Evet, bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomik Gündemi programından hepinize iyi günler diliyorum.
Ekonomi Gündemi.